Ayrım 32.
Nemika ve İnci, birbiriyle ihtilafa düşmeyen ama hiçbir zaman birbiriyle dayanışmayan iki kutup gibiydiler. Nemika da aile terbiyesinin ve sorumluluk hissinin yönlendirdiği ciddiyet vardı. Olayları bu anlayış içinde ele alıyor ve doğruyu bulana kadar direniyordu. Pes ettiği görülmemişti ama gerçeğe varması için gösterdiği sabır bazen talihinin kapılarını yüzüne kapıyordu. İnci sert bir mantık, sert bir kararlılık ama daima nazik bir üslup kullanırdı. Olaylar yaşanırken İnci her gelişmeyi yeni bir strateji basamağı gibi görür ve varılacak sonuca bir asansör hızıyla ulaşırdı. İnci'nin zihninde gerçeğin vazgeçilemeyecek saltanatı vardı. Hiçbir sevgi, hiçbir yakınlık, hiçbir ilişki, hiçbir etkinlik ölçüsüyle bu gerçeği zihninden söküp atamazdı. Her şey bu sert mantığın tarttığı kantara vurulmalı ve ona göre tavır alınmalıydı. Haldun bu karşılaştırmanın sonunda kendisini de kantara vurmuş ve kararını vermişti. Bu kadar güçlü bir kadın neden benimle beraber oluyor? Haldun bu soruyu ilk defa kendine soruyordu. İnci ile birlikteliğinde hiçbir zaman böyle bir ihtiyacın çengeli zihnine takılmamıştı. Bundan gurur payı çıkardı. Bütün maceralarını bildiği halde İnci gibi bir kadının kendisiyle beraber olmayı sürdürmesine anlam veremedi. Zaman zaman gazetede olağan biteni tartıştıkları ve birlikte hareketlerini planladıkları oluyordu ama bu sınırlı tartışmaların ardında hayatın zevkini de bir ortak lezzet gibi tadıyorlardı. Strateji toplantısından önce hazırladığı konuşmayı gecenin yarısında sadece İnci ile tartışmış ve onun görüşlerine dikkate alan geniş düzeltmeler ve yeni düzenlemeler yapmıştı. Haldun konuşmasına İnci'nin katkılarına teşekkür etmek isteyen bir cümle eklemek istiyordu. Bu sıradan bir teşekkür cümlesini aşmış, açık bir hayranlık ifadesine dönüşmüştü. O geceyi hatırlıyordu. İnci kırmızı kalemi alıp bu hayranlık cümlesini karalamış ve kalemi kırıp atmıştı. "Seni anlamak imkansız Haldun Efendi." "Neden?" "Henüz Cavidan'ı istediğim kıvama getiremedim. Sabrımı senin için bozamam." Haldun İnci'nin kendisini Cavidan çemberinde görmesinden hoşlanmamıştı. İnci'yi artık birlikte olmanın sıradanlığından çıkarıp derin sevgilerin başladığı bir ilişkide görmek istemişti. Bunu hayranlık içinde anlatmak istemiş ve İnci'yi yüceltmişti. "Biliyor musun, bir kadına bu kadar hayran olacağımı hiç düşünmemiştim. Bencilliğimin bile diz çöktüğünü hissediyorum. Bu ne disiplinli zihin böyle?" İnci Haldun'u seyretmiş, işaret parmağını çenesinin çukuruna yerleştirmiş ve gülmüştü. "Sen aslında köle kadınlardan hoşlanıyorsun. Güçlü kadın seni örseliyor." İnci'nin evine geldi. Sabahın bu kadar erken saatinde ışıklarının yanmasına şaşırdı. Önemli bir şey olabileceği kuşkusuna kapıldı. Hızla yukarı çıktı. Tam zile basacağı sırada kapı açıldı. Tıpkı ilk geldiği gece gibi İnci kapının önünde bekleyen Haldun'un varlığını hissetmiş ve zile dokunmasına fırsat vermeden kapıyı açmıştı. Bu kez İnci farklıydı. Bir hoş geldin bile demeden gazeteleri Haldun'a fırlattı. "Bunlar gece baskıları." Haldun gazetelere bakmak gereğini bile duymadan masanın üzerine bıraktı. İnci artık değişmişti. Olanca hızıyla Haldun'a bağırıyordu. "Sen geri zekalı bir adam mısın? Kim seni böyle küçük tuzakların içinde pisliğe buluyor? Müfit'e bu işleri yaptıran sensin. Senin neyine şu anda Nemika ile uğraşmak? Bu kadını karşına almanın ne kadar büyük risk olduğunu görmeyecek kadar aptal mısın?" Haldun bir şeyler söylemek istiyordu. İnci tek kelimesini bile dinlemeden söyleyeceklerini sıralıyordu. Çocuk azarlayan hoyrat bir mahalle kabadayısı kadar sertti. Haldun silkelendi. Önceleri küçük kaçamakların zevkli kadını sandığı İnci'nin ne denli etkili bir dünyadan geldiğini çok geç fark etmiş, onun hem zekasından hem etki alanından ciddi olarak endişeye kapılmıştı. Kendini kantara vurdu. Bu işin üstesinden gelemezse Cavidan da hayatının zehir olacağını kestirdi, ürktü. İnci'nin sesinde merak vardı. "Kaptan oğlunu tanıyor musun?" Haldun tanımıyordu. "Kim bu kaptan oğlu?" "Avukat Deniz Kaptanoğlu. Bugün Müfit'i ona sıçratmışsın. Nasıl bir cehennemde yandığının farkında değilsin." Haldun durdu. Nasıl hareket edileceği konusunda anlaşmışlardı ama Müfit'in ne kadar ileri gittiğini bilmiyordu. İnci'nin bu kadar erken saatte bu işe el atmasına da mana veremiyordu. Müfit ölçüyü mü kaçırmıştı? Hemen gazeteye gidip işe müdahale etmek istedi. İnci söyleyeceklerinin tamamını bitirmiş, son cümlesine gelmişti. "Eğer Neylan'ı da sıçrarsan emin ol ki seni hayalarından asarım." Nefes aldı. Aynı sertlikle hiddetinin sınırını genişletti. "Cavidan'ı da o hayalarda sallandırırım." derin bir nefes aldı ve son cümlesini söyledi. Sözlerinde işin ciddiyetini kavrayamayan bir zaafın esef dolu ayıbı vardı. Bunca yıl beklediğim şeyi bilmem neyinin keyfine feda etmeyeceğimi kavrayamadın mı? Haldun şaşkınlık içindeydi. İlk kez Perize için birisi direniş gösteriyordu. İnci'nin bir insana bu kadar önem veren lisanla konuşmasından hayrete düştü. Aralarında nasıl bir bağlantı olduğunu anlamak istedi. İnci'nin böyle bir soru karşısında neler yapabileceğini kestiremedi. Artık yapacak şey yoktu. Sadece bir temenniyle yetinebildi. İnşallah ok yaydan çıkmamıştır. Ok yaydan çıkmıştı. Müfit bir yandan Haldun'un isteklerini, öte yandan kendi hırslarını dindirecek bir hevesle işe girişmiş, bulduğu bilgileri biraz da çeşitlendirerek Nemika'nın üzerine yürümüştü. Araya iki küçük dedikodu iması katmak da pek hoşuna gitmişti. Kaptan oğlunu mafyanın hukukunu savunan genç bir avukat gibi takdim ederken sosyeteyi altüst edecek gönül ilişkilerinin kahramanı olarak sunmuştu. Yakında bu haberlerin bütün ayrıntılarının yayımlanacağını söylüyor, kişiliksiz bir tehdit savuruyordu. Haldun doğru odasına çıktı, masasının gözünü açtı, içki şişesini çıkardı, sekreterine seslendi. ''Bana temiz bir bardak ver.'' Sekreter Haldun Bey'e biraz ürkek yanaşmış, elindeki kadehi bırakırken Müfit'in kendisini aradığını söylemişti. Haldun telefonu aldı. ''Sana ölçüyü kaçırma demiştim.'' Sonra kesin talimat verir gibi konuştu. ''Bu kadar yeter, yarın kesiyorsun.'' Müfit mutluluğunun bu kadar kısa sürmesini istemiyordu. Biraz da kendine güveni artmış olarak cevapladı. İş artık benim takdirimden çıktı. Gücün yetiyorsa Cavidan'ı engelle. Cavidan kahvaltısını yapıyordu. Sabah gazetelerine göz atmış ve haberlerden mutlu olmuştu. Telefonu çevirdi. Sesin yorgun geliyor. İstersen bütün gün dinlen. Müfit iyi iş çıkarmış. Haldun bu kere gerçekten endişeye kapıldı. Müfit'in iyi iş çıkarmış olduğunu belirtmesi Cavidan'ın mutluluğunu gösteriyordu ama bu iş hakikaten bu ölçüde kalabilir miydi? İnci'nin asabiyeti ile Cavidan'ın mutluluğunun böylesine çeliştiği yerde işlerin kontrolünü kaybedebileceğini hissetti. Müfit'i bir ölçüye kadar elinde tutabilirdi. Ama iş eğer menfaatin ölçüsüne gelirse Cavidan Müfit'i kendi elinden alıp istediği şeyler için rahatça kullanabilirdi. Bunun olmaması için dua etti. Bir an evvel uzaklaşıp olayların dışında kalmayı düşündü. Gidişinin sebebi olarak da yapılacak genel kurul için hazırlık yapmayı gerekçe gösterecekti. Cavidan'ı haberdar eden bir kurnazlıkla işin içinden çıkmak istedi. Genel kurul için hazırlık yapmam gerekiyor. Cavidan daha kurnaz kadındı, güldü. Haldun'un genel kurul için yapacağı bir şey olmadığını biliyordu. Ama orada yapacağı konuşmayı istediği biçimi verebileceğini düşündü. Haldun'un bir haftalık kaçamak yapmasını bile kendi elinde tutmak istiyordu. Mesleğinin gereğine önem veren sevimli, anlayışlı bir patron ve eş tavrı takındı. Söylediklerindeki gizli manayı anlamamış gibi davrandı. ''Sen işin başında olursan ben kendimi rahat hissederim.'' Telefonu kapattı. Kendini güçlü gören halinden her zaman mutlu olurdu. ''Haydi küçük kaltak, bir haftanın tadını çıkar.'' Gülüp ekledi. ''Çıkarabilirsen eğer.'' Aynanın karşısına geçti, kendini seyretti. Cavidan hala güzel kadındı. Sedef gibi bir ten üzerinde koyu renkli saçlar bir akşam üzeri güzelliği gibi duruyordu. Gözlerinde siyah bir hayranlık hissi vardı. Bu his bakanların kendisine yönelen duygularında tehditkar karanlık endişesi uyandırıyor, sadece kendisinin tercih edeceği tahliller için hazla dönüşüyordu. Seyrettiklerinden memnun oldu. Odasına yürüdü. Telefonu aldı, çevirdi. ''Merhaba Nemika, nasılsın?'' Doğrudan konuya girdi. Gazeteleri gördün mü? Evet. Şimdi vurucu darbenin zamanı geldiğini biliyordu. Yumruğunu kaldırdı ve vurdu. Kimin başının altından çıktığına dair bir fikrim var mı bilmiyorum ama Haldun için ne yapmayı düşünüyorsan aklından geçirdiklerini uygula. Sana asla engel olmayacak birini arıyorsan eğer aradığın benim. Telefonu kapattı. Sabahlığını sırtından çıkardı, yere düştü. Ayağının ucuyla kaldırıp eline aldı ve banyoya fırlattı. Gazetede Nemika'nın fotoğrafına baktı ve elindekini pat diye yere bıraktı. Ne sanıyordun ki kendini? Genç bir sekreter Deniz'in odasına girdi. Deniz masanın başında toplantıyı yönetmekteydi. Sekreter ne yapacağını şaşırmış gibiydi. Neylan Bey isminde birisi sizinle çok acele görüşmek istiyor. Arkadaşınızmış. Deniz masadakilerden izin istedi. Birkaç dakika izninizi istiyorum. Çok acil bir konuymuş. Yan odalardan birine girdi. Telefonu aldı. Nasılsınız? Konuşması birden tık nefes bir ihtiyarın teneffüs edişi gibi kesikli konuşmaya dönüştü. Birkaç tasdik cümlesi, hatta bazen sadece tek kelimeyle konuşmanın yönüne göre tavır takınıyordu. Ben önemsemiyorum ama bu durumun genç dostumuzu üzebileceği endişesindeyim. Deniz son cümleleri de aldıktan sonra görüşünü belirtti. Bana olan güveninizden onur duyuyorum. Deniz dışarı çıktı, sekretere döndü. Sesi telaşsız fakat heyecanlıydı. Bugünün bütün gazete ve dergilerini aldırın. Haldun otomobili sürüyor, bir yandan da strateji toplantısındaki başarısını anlatıyordu. Gazetecilik mesleğini bildikleri yok. Onlar kendilerini günün değerlerine göre ölçmüşlerdi. Açıkçası kefenlerini biçmişlerdi. Onlara mesleğin geleceğindeki değerleri anlattım. Rekabetçi anlayışın önemini söyledim. Artık gazetenin gelecek politikasını elimde tutan bir avantajım var. Perize manzarayı seyrediyordu. Geniş ovaların arasında süzülen otomobil, sarı yeşil renklerin üstünde bir mavi kubbeyle çevrilmiş hayatın içinden hızla geçiyordu. Bu hız Perize'nin zihninde çocukluğundan genç kızlığına ve o günlerden bugüne uzanan bütün tabiat sevgisini ve hasretini biçimlendiriyordu. Haldun çenesini tutup kendine çevirdi. Söylediklerim seni ilgilendirmiyor mu? Kafanı bir türlü yola veremiyorsun. Perize bu tatili içine sindirmek, Haldun'a karşı yıllardır biriken usanmışlığını yeniden bir sıcak sevgiye dönüştürmek fırsatı gibi görüyordu. Perize'nin hayatında sevginin nasıl başladığını, nasıl geliştiğini ve nasıl güçlü bir duygu olarak bütün vücudunu sardığını söylemek kolay değildi. Hayatının bütün safhalarında saygılı değerleri önde tutan terbiyenin kazandırdığı bir freni vardı. Ne zaman kendisine karşı hazırlıklı olmadığını gördüğü talepler olursa bu fren kendiliğinden harekete geçiyor ve bütün sevimsiz ilgileri bulunduğu yerin çarmıhına çiviliyordu. Haldun'la birlikte hayatının önemli değişikliği başlamıştı. Varlığındaki değerlerin üstünleşmiş örneklerini bir bir Haldun'un arzularına göre biçimlendirmiş, ne istemişse yapmıştı. Hatta bir öğleden sonrasında alelacele istenmiş vücut saflığını bile esirgememişti. Daha sonra banyodan çıktığında oturduğu yatağın hayatında belki de en fazla nefret edeceği bir kadının döşeği olduğunu görmüş, gözünde biriken yaşları kolayca kavranamayacak bir kabul değişikliğiyle unutmaya karar vermişti. Bir keresinde Cavidan'ı uzaktan seyretmiş, "Bu kadının hamurundaki maya bende yok" deyip geçmişti. Bunu bir mağlubiyet gibi görmüyor, farklı olmanın hakkını verecek bir erkeğim var deyip geçiştiriyordu. Bu geçiştirme bir teselli değil, belki bir çaresiz kalışın sükunetiydi. Haldun'un bu farklılığı göreceğini ve bu hakkı teslim edeceğini düşünmüş ama ilk örnekte yanılmıştı. Haldun Cavidan'ın avucunda bir çift zardı. Bazen şaşalı salonların yeşil çuhalı masalarında, bazen barbutçu kahvelerinin tavlasında atılıyordu. Haldun tekrar sordu. Ne düşünüyorsun? Seni. Nasıl yani? Perize fırsatı kullandı. Haydi yanaş şuraya, sana keyifli bir öğle yemeği ikram edeyim. Haldun benzin istasyonuna doğru saptı ve Perize'yi hatırlatmada bulundu. Eskiden hayal ettiğini söylerdin. Bu düşünme dediğin şey nereden çıktı? Semih elindeki gazeteyi göstererek Nemika'nın geçmişini önemsediğini belirtmek ve kendisini güçlü noktaya getirecek bir fırsat olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Şahin Bey Semih'i dinledikten sonra kendinden emin biçimde birkaç küçük cümleyle bu merakı dindirmek istedi. Seni ilgilendiren Nemika'nın geçmişi değil, sana yaptığı yardım ve sağladığı fayda. Eğer ilk fırsatta dostunu satarsan kimsenin sana güvenmesini beklemeye hakkın olmaz. Bu olayın artık kapanması gerektiğini söyledi. Unutma, hepimiz için böyle şeyler beklenebilir. Pislik atmaya meraklı bir mesleğin içindesin. Yarın öbür gün belki de bunlardan birinin başına geçeceksin. Böyle şeyleri eğer dostlarının yok edilmesi için sineye çekersen beni çok yanıltmış olursun. Konuşmasını kesti. Bakışlarında donukluk vardı. Semih'in böyle küçük bir fırsatta hemen kendini güçlü görmesini ciddi bir eksiklik olarak değerlendiriyordu. Nemika bugüne kadar dikkatli ve özenli bir meslek hayatı yaşamış, gazeteye gerçekten önemli katkılar sağlamıştı. Bunu sıradan bir beceri gibi görmüyor, ciddi bir meslek kadınının görev anlayışındaki değerli niteliği olarak beğeniyordu. Şu ana kadar hiçbir aksamaya sebebiyet vermediği gibi bir aksamanın doğmasına da meydan vermemişti. Semih'in böyle bir niteliği görmemesine üzüldü. Onu yine de yönlendirecek bir sıcaklık içinde değerlendiriyordu. Her cümle bir çekicin örse vuruluşu gibi sert ve tempoluydu. Nemika'yı ara. Ona üzüntülerini bildir. Onun yanında olduğunu söyle. Bunu gerçekten inanan biri gibi yap. Semih ayağa kalktı, odasına doğru yürüyordu. Şahin Bey uyardı. Hayır, buradan ara. Dostluğunun seviyesini görmek istiyorum. Neylan kasabanın çarşısını dolaşıyor, esnafla şakalaşıyordu. Meydana açılan yolun başına geldi. Başını kaldırdı. Noterin kapısından içeri girdi. Doğru noterin odasına geçti. Hatırlı bir misafir gibi karşılanmış ve önemsenen adam mutluluğunu duymuştu. Noterin ikramlarına teşekkür etti. Vaktim yok. Biraz dolaşıp döneceğim. Lütfen bana yardımcı olun. Sonra isteğinin kapsamını ve muhatabını açıkladı. Beni temsil etmek üzere Avukat Deniz Kaptanoğlu adına bir vekaletname hazırlayın. Noterin not almasından yararlanarak gönül alıcı bir şeyler söylemek istedi. Odanızdan kentin bu kadar güzel göründüğünü hiç düşünmemiştim. Mavi ve yeşili böyle cömertçe sergileyen manzaranızı kıskandım. Ayağa kalktı. Dönüşte vekaletnamemi alırım. Cavidan lokantanın kapısında görününce Şahin Bey ayağa kalkıp kendisine doğru yürüdü. Yolun yarısında karşılaştılar. Elini tutup masaya getirirken konuşmasına başladı. Haldun'un başarısı için seni kutlamalıyım. Bu kadar tertipli bir program içinde olmanı kıskandım. Cavidan böyle bir iltifatın nereye varacağını kestiriyordu. Daha işin başında yolu tıkamak istedi. Oturunca cevapladı. Haldun'un ne kadar yetenekli olduğunu bana defalarca anlatmıştın. Bunu o güzel iltifatların tekrarı sayıyorum. Sofraya oturduklarında Şahin Bey gazeteyi Cavidan'ın önüne sürdü. Nemika ile ilgili haber dikkat çekecek boyuttaydı. Biliyorsun, çok sayıda dostum var. Cavidan bu tehdidi hazmetmek niyetinde değildi. Benim de. Nemika'nın üzerine gidişini anlıyorum ama böyle devam edersen gazetenin yönetimiyle ilgili görüşlerimi gözden geçirmek zorunda kalabilirim. Cavidan konuşmanın sertleşeceğini fark etti. Tempoyu hızlandıranın kendisi olmasını istemiyordu. Yumuşak davranırsa bütün konuların gündeme gelmesi tehlikeye girebilirdi. Böylece hem olayların ayrıntısından mahrum kalacak hem de Şahin'de üstünlük duygusunda olmasına neden olacaktı. Bunu yaşamak istemedi. Bacaksızın birini bana karşı savunacak olmanı anlarım. Ama tercih edeceğine ihtimal vermiyorum. Şahin Bey çok şaşırtıcı bir lisanla Cavidan'ı silkeledi. Başından beri yanıldığın iki şey var. Birincisi gazetenin yönetimi için ne düşündüğüm. İkincisi senin için ne düşündüğüm. Cavidan daha tehlikeli şeylerin söyleneceğini düşünmüş ve kendini endişeye kaptırmıştı. Eğer bu kadar basit iki başlıktan ibaret bir endişe ise her ikisini de idare edebileceğinden emindi. Biraz mültefit davranıp durumun yönetimini ele geçirmek istedi. Semih koşullarını daha iyileştirecek her şeyi yapmaya hazırım. Benim için ne düşündüğünde yanıldığımı söylemeni haksızlık sayarım. Birbirimizi avucumuzda tuttuğumuz yıllardan geliyoruz. Şahin Bey geçmişin böyle heyecanlandırıcı bir lisanla hatırlatılmasından memnun oldu. Ama bu iltifatın itibar edilecek bir yönü yoktu. Semih'i hiçbir zaman gazetenin yönetimine getirmeyi düşünmedim. Dergicilik bölümündeki başarısından da mutlu değilim. Cavidan böyle bir yorum beklemiyordu. İlgisini artırdı. Heyecanı kadar merakı da bütün vücudunu sarmıştı. Şahin Bey devam etti. Gazetenin yönetimini ileride Nemika'ya devretmeyi planlamıştım. Şimdi bunu öne almayı düşünüyorum. Cavidan renk vermemeye dikkat ediyordu. Şahin Bey gerçeği bütün ölçüleriyle anlatmaya niyetliydi. Sözlerini sakin üslup içinde söyleyecek ama Cavidan'ın kafasına çakacaktı. Haldun bağımsızlığını kaybetmiş durumda. O kadar derin şekilde tesirinin altında ki kendi kararlarını bile alabilecek cesareti bırakmadın adamda. Cavidan hala sabırlıydı. Kocası hakkındaki izlenimleri değil, bunun kendisine yönelik yorumundan rahatsız oldu. Şahin Bey biraz daha ileri gitti. Bu genel kurulda Nemika'yı önereceğim. Geçen genel kurulda aldığımız sıralama kararını bu yıl uygulamak istiyorum. Cavidan Şahin Bey'e bir gurur yaşatmak, sonra istediği kalıbı vermek istiyordu. Bunca usta kadında tatmadığın ne vardı ki Nemika'da buldun? Nemika yiğit bir kadın. Sonra ekledi. Üstelik büyük tecrübe ve derin bilgi sahibi. Cavidan'a yaklaştı. Onu can evinden vuracak konuyu açmak istedi. Semih'i ikimiz de biliyoruz. Havai bir ruhun eseridir. Ama genel kurulda Haldun'u limon gibi sıkan sözler Nemika'nındı. Güldü. Cavidan'ın duymak istediklerini tek tek sıralamaya niyetliydi. Bunu gürültüsüz yerine getirmek istiyordu. Gazetenin muhtaç olduğu sosyalist politikayı sanırım uygulayacak tek kişi artık Nimika olmalıdır. Cavidan duyduklarından rahatsız olmuştu ama renk vermek istemiyordu. Şahin Bey'in elindeki kozu öğrenmek istedi. Biraz diklendi. Hangi gücünle bunu yapacaksın? Şu anda gazetenin en büyük hissedarı benim. Şahin Bey sakindi. Varacağı menzili iyi tarif etmişti ve yavaş yavaş yaklaşıyordu. Geçtiğimiz haftalarda hisselerinin %10'unu sattığını biliyorum. Artık eşit oranlardayız. Cavidan tereddüt geçirdi. Yani şu. Eğer diğer ortak ortaya çıkmazsa oranlarımız eşit olduğu için yönetimi sıraya bindirmemiz gerekecek. Sen Haldun'u görevden alacaksın, ben Nemika'yı ileri süreceğim. Cavidan sinirlendi. Diklenerek bu sinirli halini örtmek istedi. Sözlerinde bir güç gösterisinin merakı vardı. Bunu hiçbir kuvvet bana yaptıramaz. Şahin Bey Cavidan'ın istediği noktaya geldiğini gördü ve sevindi. Seninle ilgili ne düşündüğümü hala söylemiş değilim. Cavidan birden dengelerini kaybetti. Telaşlı bir noktaya gelmişti ve böyle sürdürmesi mümkün değildi. Yoksa o hisseleri sen mi aldın? Şahin Bey şaşırdı. Cavidan'ın bu kadar çabuk çökeceğine hiç ihtimal vermemişti. Bu itirafı kendi lehine kullanmak istedi. Bütün hayatım boyunca beyaz bir ışık altında olmak istemiştim. Talihimin bu kadar aydınlık olacağı hiç aklıma gelmemişti. Sesindeki yumuşak üsluba bir ikaz ekledi. Cavidan, yanlış iş yaptın. Cavidan ayağa kalktı. Gitmek üzere olduğunu gösterdi. Seni hiç küçük görmedim ama bu kadar büyüklük heveslisi olacağına da ihtimal vermemiştim. Sanırım birbirimizi hala sınamakta hakkımız var. Masadan ayrıldı. Şahin Bey yerinden kıpırdamadı. Uzak masalardan birine baktı. Aradığını bulmuştu. Başını eğerek selam verdi. Bu selam bir itibarlı misafirin daveti için uzatılmış altın köprü gibiydi. İnci masaların arasından geçerek gelip Şahin Bey'in masasına oturdu. Müthiş bir trajedi seyrettirdiniz bana. Sonra garsona döndü. Ismarladığım şu nefis balığı şimdi getirebilirsin. Neylan noterden çıkarken yakalandı. Şevki kaptan yanına yaklaşmış ve vaadini hatırlatmıştı. Bana sözüm vardı hocam. İşin gerçeği, Neylan Şevki Kaptan'a bir salaş balıkçı lokantasında misafir olacağını sözünü vermişti. Ve Şevki Kaptan şimdi bu sözün yerine getirmesini istiyordu. Neylan sözünü tuttu. Gidelim kaptan. Sonra biraz balık alır eve dönerim. Sen de bana en iyilerini seçersin. Haldun köşeye yanaşınca sevinçli bir sesle mutluluğunu belirtti. Köşeyi dönünce evi göreceksin. Sonra sanki kendi yazdığı tiyatroyu kendisi için prova ediyormuş gibi jestlerine, mimiklerine ve sesine özel anlamlar katan sahneyi canlandırmaya başladı. Perizi'yi etkilemek, onunla baş başa geçecek bir haftalık tatilin hakkını vermek istiyordu. Yaşanacak günlerin hayalini gerçek bir dünyanın sahneleri gibi oynamaya karar verdi. Sesinde bu sahnenin güzelliği renklenmişti. Işıklar kendiliğinden yanacak, nereden geldiğinin şaşkınlığını yaşayacağız. Üzerimize yaldızlı gül yaprakları dökülecek. Çiçekler en açığından en koyusuna doğru bir gökkuşağı gibi başımızın üzerinde taçlanacak. Sen uzanıp tutmak isteyeceksin, ben uzanıp seni tutacağım. Ve bir sevda salıncağı gibi çağıracak bizi. El ele tutuşup kolan vuracağız.